Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın en büyük mucizelerinden birisi Miraç mucizesi. Meratibi kemalatta seyri sülukundan ibarettir diyor üstadımız. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın miracını, onun ubudiyetinin müntehası tabiri caizse. Üstad Hazretleri miraç vesilesi ile bir soruya cevap veriyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir açıdan kemalatının özeti diyebileceğimiz bir ders. Ben de Peygamber Efendimiz'in dünyaya teşrifleri vesilesiyle bu dersi okuyarak Peygamberimiz'in kemalatının bir özetini, bir de bizim bu özellikleri kendimizde nasıl yansıtabileceğimizin de bir tefekkürü olsun diye inşallah böyle bir yer tercih ettim. Esasen konu Miraç vesilesiyle soru sorulmuş, cevap verilmiş. Ama Peygamberimizin o yüksek kemalatını ve onun nedenlerini, yani Peygamber Efendimizin o büyüklüğünün, yüceliğinin, Allah katındaki değerinin aslında bir açıdan bir özeti olduğundan inşallah bize de istifade-i medar olur. Sual: şu Mirac-ı Azim ne için Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselama mahsustur? El cevap: şu birinci müşkiliniz 33 adet sözlerde tafsilen halledilmiştir. Yalnız şurada Zat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam kemalatına ve delail-i nübüvvetine ve o Mirac-ı Azam'a en elyak o olduğuna icmali işaretler nevinde bir muhtasar fihriste gösteriyoruz. Şöyle ki, Peygamber Efendimiz'in mazhar olduğu bu harika mucizeye Peygamberimiz dışında hiçbir mahluk mazhar olmamış, olamamış. Yani Üllazım peygamberler dahil, Cebrail Aleyhisselam da dahil Peygamber Efendimiz'in mazhar olduğu bu ulvi ve kemalata. Onun için burada özetle hem Peygamber Efendimiz'in kemalatını, hem peygamberliğinin delillerini, hem de bu yüksek makama, ulvi neticeye neden peygamberimizin en elyak olduğunun bir özetini inşallah. Evet, harika bir ders. Cenab-ı Hak istifade etmeyi nasip eylesin. Peygamberimizin neden büyük olduğunun bir parça inşallah örneklerini görmüş olacağız. Evvela Tevrat, İncil, Zebur gibi kütüb-i mukaddese pek çok tahrifata maruz oldukları halde şu zamanda dahi Hüseyin-i Cisri gibi bir muhakkik nübüvvet-i Ahmediye'ye aleyhissalatü vesselam dair o kitaplardan 110 işari beşaretler çıkarıp Risale-i Hamidiye'de göstermiştir. Peygamber Efendimizin Hazreti Adem'den itibaren bütün peygamberler peygamberimizin geleceğini haber vermişler. Tabi elimizde Hazreti Adem aleyhisselam dahil diğer peygamberler verilen suhuflar yok. Peygamber Efendimizin o suhuflardan bahsettiği bazı rivayetler var ama onlar şu an elimizde değil. Diğer Hazreti Musa aleyhisselama verilen, Hazreti Davud aleyhisselama verilen, Hazreti İsa aleyhisselama verilen kitaplar ise değiştirildiğinden dolayı orijinal olarak değil ama değiştirilmiş haliyle elimizde. İşte onlar lafzıyla mucize olmayan kitaplar idi. Kur'an-ı Kerim ise lafzıyla da muciz olan bir kitaptır. Diğer kitab-ı mukaddese lafzıyla muciz olmayan kitaplardı. Onlar sürekli değiştirildiğinden dolayı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bahseden rivayetler çok değişikliğe maruz kalmış. Ama bütün bunlara rağmen yine de onlarda Hüseyin-i Cisri peygamberimizin geleceğine ve peygamberliğine bir kısmı ismiyle tasdik ederek 110 işaret çıkarmış. Üstadımız da 19. mektupta bu işaretlerden bir kısmını özetlemiş. Bununla ilgili Abdullah İbni Selam Hazretleri hasreten Yahudilerin ileri gelen alimlerinden bir zat. O biz eski kitaplarda Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bütün vasıflarını gördük ve onu gördüğümüzde ahir zamanda gelecek peygamber olduğuna şahitlik ettik. Kur'an-ı Kerim'de onlar o Muhammed aleyhisselamı gördüğünde çocuklarını tanırlar gibi tanırlar diye bir ayet-i kerime var. Bunu başta Hazreti Ömer olmak üzere bazı sahabiler Yahudi alimlerine sorarlarmış. Yani gerçekten siz Kur'an-ı Kerim'deki bu anlatılan şeyi nasıl görüyorsunuz? Onlar derlermiş ki evet biz Hazreti Muhammed'i gördüğümüzde kendi çocuğumuzun nasıl bize ait olduğuna inanıyorsak bu bizim çocuğumuzdur. O zatın da ahir zamanda gelecek peygamber olduğuna öyle inanıyorduk. Hatta Abdullah İbni Selam peygamberimiz yüzünü görünce şu yüzde hile olmaz, yalan olamaz demiş. Tek yüzünü görmesiyle. Evet, Peygamber Efendimizin değil sadece, sahabelerin ileri gelenlerinden bir kısmının da özelliklerini, hatta birçoğunun özelliklerini Tevrat ve İncil'de olduğunu Kur'an-ı Kerim bize haber veriyor. Meselhum fit Tevra ve meselhum fil İncil diye. Yani o sahabelerin özellikleri Tevrat'ta ve İncil'de geçiyor diye. Ben bir rivayette gördüm. Abdullah İbni Selam Hazretleri, Hazreti Ömer demiş ki, ya Ömer sen 3 gün sonra şehit edileceksin. Hayırdır sana gaybden haber mi geliyor demiş. Yo ama ben Tevrat'ta gördüm. Peki demiş bu Ömer Tevrat'ta ismi geçecek kadar önemli birisi mi? Evet demiş. Oradaki özelliklerini anladım ki o anlatılan sensin ve 3 gün sonra şehit edilirsin. Gerçekten Hazreti Ömer 3 gün sonra şehit edilir. Dolayısıyla o günün şartlarında daha fazlaca bilgiler varmış belli ki. Ama bugüne kadar da sürekli değiştirmelerine rağmen yine de bu asırda Hüseyin-i Cisri 110 kadar işareti çıkarmış ve Risale-i Hamidiye isimli Türkçe bir eserde de yayınlamış. Şu anda matbu olarak yayınlanmış elimizde mevcut. Böyle bir zat birinci derecede. İkincisi saniyen tarihçe müsbettir ki Şık ve Satih gibi meşhur iki kahinin Nübüvvet-i Ahmediye'den aleyhissalatü vesselam biraz evvel nübüvvetine ve ahir zaman peygamberi olduğuna beyanatları gibi çok beşaretler sahih bir surette tarihen nakledilmiştir. Pek çok, onlardan iki tanesini üstadımız ifade etmiş. Yani sadece bu iki kahin değil, birçok kahin. Neden bunlar biliyorlar? Onu ifade edelim özetle. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an ayetleri nazil olmadan önce cinler meleklerin konuşmalarına kulak hırsızlığı yaparlardı. Yani dünya semasına çıkarak meleklerin konuşmalarını dinlerler ve hizmetçisi oldukları kahinlere gelip haber verirlerdi. Biliyorsunuz cinlerin istihdamı Hazreti Süleyman Aleyhisselam'dan itibaren varlığına dair Kur'an ayeti var. Yani Süleyman Aleyhisselam cinleri hizmetçi olarak kullanıyordu. Ve onları dünyevi işlerde çalıştırıyordu. İstihbaratta vesaire işlerinde kullanıyordu. Dolayısıyla cinlerin istihdam edilmesi, hizmetçi olarak kullanılması meşhur bir tarihi vaka, gerçek yani. Dolayısıyla kahinler de o cinleri kullanarak, o cinler vasıtasıyla bazı haberleri meleklerin kendi aradaki konuşmalarından kulak hırsız yaparak yarım yamalak, bazen yarı doğru, bazen tam doğru, bazen karıştırarak bir şekilde alıyorlardı. İşte bu kahinler, ki iki tanesi Şık ve Satih isminde, o meleklerin ahir zaman peygamberinin gönderilmesiyle ilgili yaptıkları konuşmaları, ahir zaman peygamberinin özelliklerini yapacağı icraatları Allah'ın bildirmesiyle bilirler ve kendi aralarında konuşurlardı. İleri karakol seviyesi anlamında. O karakollara yaklaşan bazı cinler de o bilgileri alarak hizmetçisi olduğu kahinlere söylerlerdi. İşte o kahinlerden bolca ahir zaman peygamberinin özelliği duyulur ve bilinirdi. Onlardan iki tanesi, bu Şık denilen adam neredeyse yarım bir adammış. İşte bir gözü var, bir kulağı var, bir kolu var filan. Tam böyle yarım adammış neredeyse. Garip bir insan. Satih de hiç kemiği olmayan böyle bir et yığını gibi tabiri caizse. Kemiği olmayınca insanın çok da uzun yaşanmış birisi. Hatta bunlar İran'daki 14 şerefe yıkılınca Peygamberimizin dünya teşrif ettikleri gece o gün İran Kisra'sı bir haberci göndererek bunu sordurmuş. Yani bu gördü bu yıkılan şeyin özelliğini bir de rüya görmüş. Hem rüyasını hem de yıkılan şeylerin özelliklerini sormuş. O demiş ki senden sonra 14 kral daha İran'ın başına geçecek. Ondan sonra İran yıkılacak demiş. Ve onu ahir zaman peygamber yıkacak diye haber vermiş. Bu kahin. Aynen gerçekleşmiş. Yani Cenab-ı Hak bunların vasıtasıyla da insanlığa Peygamberimiz Aleyhisselam'ın özelliklerini bildiriyor. Bunun gibi pek çok işaretler ve beşaretler, müjdeler var. Bu da ikincisi. Salisen, Veladet-i Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam gecesinde Kabe'deki sanemlerin sukutu ile, yani Kabe'deki bütün putlar yüzüstü yıkılıyor. O gün herhangi bir zahiri neden olmadığı halde, hani bir yıldırım çarpmasıdır, yıkılmasıdır, seldir, rüzgardır vesaire gibi durum olmadığı halde Cenab-ı Hak o gün Kabe'deki bütün putları Peygamberimizin dünya teşrif ettikleri gece yüzüstü yıkıyor. Daha başka olaylar da olmuş. Mesela Kisra-i Faris'in sarayı meşhuresi olan Eyyam-ı İnşikak etmesi, işte bin yıldır yanan ateşin sönmesi, tapılan bir gölün kuruması vesaire gibi. Bunlar gösteriyor ki bugün dünyaya gelen zat izni ilahi olmadan mukaddes sayılan her şeyi kaldıracak. Putperestliği kaldıracak ve Allah'ın izni olmadan mukaddes sayılan şeylerin insanlık camiasından kaldıracak diye bir açıdan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya teşrif ettikleri gece meydana gelen olaylar onun hayatında uygulayacağı şeylerin bir habercisi. İran'ı fethedeceği mesela gibi. Evet, bu da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın irhasat denilen yüzer harikalar tarihçe meşhuttur. Peygamber Efendimiz'in peygamberliğinden önce gelen, peygamberden önceki bazı olaylar da Peygamberimizin peygamberine delildir. Ancak onlara irhasat denilmiş. Hani mucize diye doğrudan söylenmemiş. Aslında onlar da Peygamberimizin peygamberine birer delil. Mesela Ebrehe'nin başına gelen olay, Peygamberimiz daha dünyaya gelmeden önce olmuş bir olay. Ama o da Peygamberimiz vesilesiyle olmasından, Kabe vesilesiyle ve onun dedesi aslında bir açıdan Peygamberimizin irhasatı sayılmış o. Peygamberimizin peygamberine delil kabul edilmiş. İşte dolayısıyla peygamber olmadan önceki bütün o harika haller irhasat denilmiş. Peygamberimizin dünyaya teşrif ettikleri gece meydana gelen bu harika haller de irhasat nevinden sayılmış. Rabian, bir orduya parmağından gelen suyu içirmesi. Bu anlamda Peygamber Efendimizin bin kadar mucizesi olduğu söyleniyor. Bunlardan toplam yani diğer önceki geçenlerle beraber 300 kadarını Üstad Bediüzzaman Hazretleri 19. mektupta özetlemiş. Ama Delail-i Nübüvve kitaplarında bunlar detaylı olarak daha fazlaca anlatılmış. Fakat Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliği ve peygamberliğinin delilleri insanlığa anlatılmalıdır. Bu insanlığın özellikle ümmeti Muhammed'in üzerine bir görevdir, vazifedir. Çünkü peygamberlerin peygamberlikleri ancak mucizelerle ispat edilir. Peygamberimizin en büyük mucizesi ise Kur'an-ı Kerim'dir. Onun dışında Peygamber Efendimizin binden fazla mucizesi olmuş Allah'ın lütfuyla. O açıdan Risale-i Nur bir 110 kadar sayfayı neredeyse 100'den fazla sayfayı Peygamberimizin mucizelerine ayırmış. Çünkü insanlara İslam'ın hak din olduğu, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de onun elçisi olduğunun ispatı edilmesi gerekiyor. Bunun da en büyük delili Kur'an-ı Kerim. Ondan sonra da bu anlatılan mucizeler. İşte bu açıdan Risale-i Nur 300 kadarını özetleyerek 19 mektup diye yayınlamış. Bunlardan özeti 1. Bir orduya parmağından gelen su içirmesi. Bu 3 defa vuku bulmuş. Peygamber Efendimiz 10 musluklu çeşme gibi mübarek ellerinden suyu akıtmış Allah'ın izniyle. Hatta biliyorsunuz Hazreti Musa Aleyhisselam'ın da asasını kaya parçasına vurarak فَنْفَجَرَتْ مِنْ هُسْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنَا ayeti kerimede bildiriliyor. O taştan, o kaya parçasından 12 pınar fışkırdı. Elhamdülillah. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın mucizesi asasını taşa vurarak suyun çıkması ama üstadımız buyuruyor ki dünyada kaya parçalarından suyun akmasının örneği var. Yani Musa Aleyhisselam yaptığı bu mucizedir. Harika bir ikram-ı ilahidir. Hem peygamberine delildir hem de ümmetine bir ikramdır. O günkü İsrailoğullarına 12 kabileye her kabile her kendi pınarından içecek şeklinde bir ikram-ı ilahi. Ama öyle olmasına rağmen peygamberimizin mübarek ellerinden suyun akmasıyla mukayese edildiğinde peygamberimizin mucizesinin dünyada naziri, benzeri, misli yok. Tabi olaylar içerisinde. Yani Cenab-ı Hakk'ın kainatı yarattığı olaylar içerisinde. Çünkü et ve kemikten suyun akması diye bir durum söz konusu değil. Böyle. İkincisi, birkaç örnek veriyor. Camide bir cemaat-ı azimenin huzurunda kuru direğin, minberin naklinden dolayı müfarakat-ı Ahmediye'den deve gibi ennederek ağlaması. Peygamber Efendimizin cemadat yani cansız dediğimiz taşlar, sular, ağaçlar, hatta burada olduğu gibi kütükler ve hayvanlar, canlı varlıklardan hayvanlar Peygamberimizin peygamberliğine şahitlik etmişlerdir. Yanına çağırdığı ağaç onun sözünü tutarak yanına gelmiş. Eşhedü enneke Rasulullah demiş. Senin Allah'ın Resul olduğuna şahitlik ediyorum demiş. Bizim dilimizle, bizim anlayacağımız şekilde insan gibi konuşmuş ve sahabeler işitmişler. Mübarek eline aldığı taşlar insan gibi zikir yapmış. O zikirlerini sahabeler işitmişler. Taşlar taş olduğu halde burada olduğu gibi odun parçaları Peygamberimizin ayrılığına dayanamayıp deve gibi ağlamış, enledip inlemiş tabiri caizse. Türkçe söylemek gerekirse inil inil inlemiş. Hasan-ı Basri Hazretleri dermiş ki bir kütük kütükken Peygamberimizin ayrılığına dayanamayarak ağlarmış. Siz ondan geri kalmamanız gerekir dermiş talebelerine. Ha biz de diyoruz ki onun mübarek eline gelen giren taşlar camit olduğu halde insan gibi zikredermiş. Biz her gün onunla biatımızı yeniliyoruz. Bir nevi onunla sözleşmemizi, ahdimizi yeniden yeniye tecdid etmiş oluyoruz değil mi? Esselamu aleyke eyyühen nebi diyerek. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah diyerek. Her gün manen onunla bir nevi tokalaşıyoruz, elini öpüyoruz ve biatımızı yeniliyoruz. Elbette bizim de onun eline giren taşlardan geri kalmamamız gerekir. Evet, o taşlar taş iken öyleyse bizler insanken acaba nasıl olmamız lazım? وَنْشَقَّ الْقَمَرْ نَصِيلَ Şakk-ı kamer gibi muhakkiklerin tahkikatiyle bine bali olan mucizatıyla serfiraz olduğunu tarih ve siyer gösteriyor. Muhakematta üstadımızın çok harika bir tespiti var. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Onun diyor mübarek ellerinden akan sular bedenimizin ihtiyacı olan gıdayı, suyu, şifayı veriyordu. Değil mi? O günün sahabelerine. Ama Peygamberimizin mübarek dilinden dökülen o zülal, o sözler, o şifalar bizim ruhlarımıza şifa oluyor. Evet. Ya elhamdülillah değil mi? Mübarek ellerinden suyun akmasının böyle bir latifesi var diyor. Bir de diyor ki gökteki ay aslında göğün kalbi hükmündedir. Semayı bir varlık olarak görürsek göğü, o sema varlığının kalbi sanki onun ayıdır. Ay onun kalbi gibidir. Diyor ki üstadımız, Nasıl Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hem çocukluğunda hem miraca çıkarken göğsü yarıldı. Değil mi? Malumunuz, bildiğimiz bir olay. İşte diyor, o gök kalbi olan ayı Peygamberimize şakta benzemek için, yani onun göğsünün yarılmasına ben de benzeyeyim diye, Peygamberimizin bir elinin işaretiyle o kalbini hak ve şak etmiştir diyor. Vay maşallah, maşallah. Aa, ne kadar mükemmel bir tahlil değil mi ya? Allah Allah.
Herkesin hakkı değerli.
Harika bir şey ya. Fevkalade, mükemmel. Elhamdülillah. Barakallah. Ay ikiye büyülmesini böyle harika bir latife ile tüylerimizi diken diken edecek. Aslında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tabiri caizse taklit ederek biz terakki edeceğiz. Ona benzemeye çalışarak terakki edeceğiz. Yani zaman zaman Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hani buyurmuş ya Peygamberimiz, benim ümmetimin alimleri İsrailoğullarının peygamberleri gibidir. Ümmeti Muhammed'de peygamber yok. Çünkü Peygamberimiz Hatemün Nebiyyindir. Peygamberlerin sonuncusudur. Ondan sonra peygamber gelmeyecek. Ama onun ümmetinden peygamber gibi insanlar çıkacak. Peygamber yok ama peygamber gibi. Hani bir insan çok fazla gül kokusu gül bahçesinde dolaşsa belki gül olamaz ama gül kokar değil mi? Hakikaten biz peygamber kokamaz mıyız? Peygamber olamayız ama peygamber kokabiliriz değil mi? Peygamber tütebiliriz. Peygamber gibi onun güzelliklerinden birer numune, birer cüz'i özellik insanlığa, beşeriyete, cinlere, melaikelere, kainata sergileyebiliriz. Biraz da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bu anlamda, yani sadece bilgi, malumat olarak değil, o bildiklerimizi, öğrendiklerimizi hayatımıza tatbik etme olarak gayret edersek inşallah, hiç olmazsa o faziletlerden, o kemalatlardan, o cevherlerden, o elmaslardan, o Cenab-ı Hakk'ın makamındaki yüce değerlerinden birer nebze, birer gölge de olsa bize sirayet eder inşallah. Hamisen, dost ve düşmanın ittifakı ile ahlak-ı hasenenin şahsında en yüksek derecede ve bütün muamelatının şehadetiyle secayayı samiye, vazifesinde ve tebliğatında en âli bir derecede ve din-i İslam'daki mehasin ahlakın şehadetiyle, şeriatında en âli hısal-ı hamide, en mükemmel derecede bulunduğunu ehli insaf ve dikkat tereddüt etmez. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği harika mucizelerden bahsetti. Ama şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi iradesiyle Cenab-ı Hakk'ın kendisine ihsan ettiği o nimetleri nasıl tezahür ettirdiğinin bir örneğini görüyoruz. Şuat-ı Marifet-i Nebi isimli eserinde üstadımız Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her halinin mucize olmadığını, çünkü her hali mucize olsaydı bunu mektubatta da söylüyor, o zaman biz onu örnek alamazdık diyor. Ancak bir açıdan bakıldığında onun aslında her halinde bir i'caz numuneleri görülüyor. Mesela diyor, bir insanın bir sıfatta yüksek seviyede olması, onun zıttı olan sıfatta aşağıda olmasını gerektirir genellikle. Mesela diyelim bir insan çok cömertse iktisadı muhafaza edemiyor. Çok iktisatlı olsa cömert olamıyor. Çok adil olsa affetmede çok fazla başarılı olamıyor. Çok affedici olsa adalette başarılı olamıyor. Yani zıt sıfatlar bir insanda içtima olsa o ancak keramet olur. Bir peygamber de olsa ona mucize diyoruz. İşte diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, adaletin zirvesindeyken affetmenin, şefkat ve merhametin zirvesinde, İktisadın zirvesindeyken cömertliğin de zirvesinde. Bütün sıfatlarda böyle diyor. Evet. Şimdi bu nereden geliyormuş? Bir diyor, bütün dost ve düşmanın ittifakı ile ahlak-ı hasenenin şahsında en yüksek derecede bu bir. Yani hani var ya, bir fazilet odur ki düşmanlarınız dahi tasdike mecbur ola. Evet. Ebu Süfyan anlatıyor. Uzun bir olay, ben girmeyeceğim ona. Kendisi Şam taraflarına bir yolculuğa gittiğinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o taraflara gönderdiği bir mektubun vesilesiyle, o taraftan gelenler vardır mı var mıdır diye araştırılıyor, uzatmıyorum. Ve huzura çıkılıyor. O bölgedeki kralın ya da yöneticinin huzuruna çıkarılıyor. Ve diyor ki, ben diyor oradakilerin yanında Muhammed'le ilgili sorulan soruların hiçbirisine yanlış bir şey söyleyemedim diyor. Çünkü ben yanlış bir şey söyleseydim, yanımdakiler beni yalanlayacaklardı. O zaman Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la Hudeybiye anlaşması imzalamışlar. Hala düşmanlıklara devam ediyordu. Evet, barış halindeler ama daha hala Müslüman olmamıştı Ebu Süfyan ve ekibi. Ama her ne sorarsa Peygamberimizin güzel sıfatlarını söylemek zorunda kalıyor. Yani düşmanları emin vasfını koymuşlar. Hepimizin bildiği. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin bir defa, ben onun için sürekli söylüyorum kendime, dostlarıma, kardeşlerime. Aynesi iştir, kişinin lafa bakılmaz. Biz özelliklerimizle İslam'ı anlatmamız lazım. Yani hayatımızla İslamiyet'in güzelliklerini sergilemek zorundayız. Bugün Avrupa'daki Müslüman kardeşlerimiz, 40 yıl önce giden Müslüman kardeşlerimiz gerçekten İslamiyet'i hayatlarıyla sergileseydiler, bugün Avrupa tamamıyla Müslümandı. Eğer onlar bugün Müslüman olmadılarsa, bunun bir sebebi de biz Müslümanların dünyada ve bulundukları ülkelerde İslamiyet'i temsil edemeyişimizdir. Onun için düşman bile olsa faziletimizi tasdik etmek durumunda kalmalılar. Bir delikanlıya söyledim ben Almanya'da. Mesela dedim, nasıl dedi İslam'ı anlatacağız? Mesela dedim, bir Alman genç kız, ben buna namusumu teslim etsem kendi irademle, bu yine de bana kötülük yapmaz diyecek kadar seni iffetli ve namuslu görmüyorsa, zor dedim tebliğ edersin İslam'ı. Evet. Artık dedim diğerlerini sen hesap et. Gençti bana soruyu soran. Evet. İkincisi, bu özellikle ilgili bütün muamelatının şehadetiyle, hayatındaki bütün uygulamalarının. Yani enteresan. Şöyle bir insan düşünün. Ben hakikaten şok oluyorum. Bir insan düşünün, 400'e yakın talebeniz var özel. Ashab-ı Suffa dediğimiz sahabeler bir ara 400'e kadar çıkmış tespitlere göre. Ama 30, 40, 50, 60, 70 kişiden 400'e kadar çıkmış bir talebe heyetiniz var. Sizin her halinizi gözetliyorlar. Oturmanızı, yürümenizi, konuşmanızı, yemenizi, içmenizi, öfkenizi, affet, her türlü halinizi, yetmiyor. Bir de 1500-2000 kişilik ordular halinde yaptığınız seferlerde sizi gözetliyorlar. Uyurken, yürürken, affedersiniz, defi hacete giderken yetmiyor. Allah-u Teala bir de o insana 10 kadar özel haremine talebe veriyor. Nikahlı hanımları. 10 tane. Niye? Onlar da gece gündüz didik didik bunun hayatını incelesinler diye. Var mı böyle bir şey ya? Bir tane yanlış bir şey yok. Yani edebe aykırı, saygıya aykırı, hani Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olmaya aykırı bir tane hareket yok ya. Bak, ifade ediyor ki üstadımız, muamelatının şehadetiyle. He ya. Ve subhanallah. Var mı? Bir tane yok. Ve her hali ümmete örnek. Bir de bu var. Yani haşa, kötü, işte adaba aykırı olmadığı gibi, aksine adabın bizzat kendisi. Ve Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olmanın en güzel numuneleri. Ve Cenab-ı Hakk'ın rızasının en güzel göstergeleri. Her halinden onlar dökülüyor. Abdullah İbni Amr Hazretleri, sahabenin ileri gelen alimlerinden birisi. En çok hadis bilenlerden birisi aslında. Belki Ebu Hüreyre kadar hadis biliyor ama bir nedenle hadisleri o kadar gelmemiş. Ve ilk hadis yazan sahabilerden. Demişler ki ya Abdullah sen yazıyorsun böyle peygamberimizin her duyduğunu ama o da insandır. Bazen belki hoş olmayan şöyle şeyler söyleyebilir. Ne yazıyorsun sen? O da peki diyor. Ya Resulallah ben böyle böyle yapıyordum. Bana dediler ki o da bir insandır. Öfkeli hali olur. İşte dalgın hali olur. Niye her şeyini yazıyorsun dediler. Ne buyurursun? Sahabelerin bir güzelliği bu. Biz de bunu örnek almamız lazım aslında. Bir şey duyduklarında hemen peygamberimize soruyorlar. Ne kadar güzel. Biz hemen başka yöntemlere başvuruyoruz. Peygamberimiz buyuruyor ki ya Abdullah yaz. Allah'a yemin olsun ki bu ağızdan haktan başka bir şey çıkmaz. Evet. Yani hal ve hareketlerinde, konuşmalarında, ifadelerinde, tavırlarında, muamelelerinde. Bunun diyor şehadetiyle secayâ-i samiye, yüksek, yüce, ulvi huylar, ahlak, seciyeler. Yani tabiri caizse meleke haline gelmiş biliyor musun? Seciye, meleke haline gelmek demek. Ondan vazgeçilmez, onun tabiatının bir özelliği haline gelmiş demek. Artık onun için tabiri caizse bir anda ortaya çıkıyor. Yani öyle düşünecek de yapacak değil yani. Fıtri olarak yaratılışından Cenab-ı Hak öyle bir terbiye etmiş. Cenab-ı Hakk'a öyle bir iradesini teslim etmiş ki Peygamberimiz Aleyhisselam, bütün güzel huylar vazifesinde ve tebliğatında en âli bir derecede. Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor. Bana diyor mutfakta zaman zaman yardım ederdi. Biliyorsunuz Peygamberimiz kendi işlerini kendi yapardı. Hatta en güzeli kişinin kendi işini kendi yapmasıdır. Kendi yükü kendi taşımasıdır diye rivayetler de var. Ama diyor vakit girince, ezan okununca sanki bizi tanımaz olurdu. Yabancı biriymiş gibi hemen ibadete yönelirdi. Yani bir eş olarak eşine yardım ediyor, koca olarak. Orada eşinin arkadaşı ama iş kulluğa, ubudiyete gelince ne yapıyor? Orada ona azami derecede dikkat ediyor. Gece eşinden izin alacak kadar nafile ibadet yapmak için eşinden izin alacak kadar eşine saygı gösteren, hürmet eden, hakkını gözeten bir zat ama Allah'ın emrini tebliğe geldiğinde aynı eşinin kalbini kıracak kadar tebliğinde hassas. Evet. Yani söyleyin Ebu Bekir'e namazı kıldırsın diyor. Hazreti Ayşe annemizin babası biliyorsunuz Ebu Bekir Sıddık. Ayşe annemiz diyor ki ya Resulallah o diyor namaz kıldırırken hüzünlenir, ağlar. Ömer'e söyleyelim o kıldırsın. Peygamberimiz hasta, namaz kıldıramıyor. Peygamberimiz tekrar ediyor. Söyleyin Ebu Bekir'e namazı kıldırsın. Ve Peygamberimizin sözünü üçüncü kez tekrar ettirince Ayşe annemiz, o gece namaz kılmak için eşinden izin alan o peygamber, aynı eşini tebliğ meselesine gelince kalbini kırıyor. Evet. Çok en ince şeyler değil mi? Hassas şeyler. Ya. Dikkat etmek lazım bunlara. Eş hakkı eşliktedir. Koca hakkı kocalıktadır. Ama kulluk hakkı her zaman öndedir. Allah olan kulluğumuz ve Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yaşama ve başkalarına tebliğ etme konusunda biri birinin yerine geçmemeli. Onu en güzel peygamberimiz uygulamış. Ordu komutanı olarak vazifesini mükemmel icra ederken ama bütün sahabe arkadaşları olarak uyguladığındaki muamelesi arkadaşça, dostça ama ordu komutanıyken uyguladığı komutanca. Baba olarak hali babaca, değil mi? Komşu olarak hali komşuca. Bir süt annesi geldiğinde orada evlatça davranıyor süt annesi. Allah Allah. Tabii vazifesinde ve tebliğatında en âli bir derecede ve din-i İslam'daki mehasin ahlakın şehadetiyle şeriatında en âli hısal-ı hamide. Bu da önemli. Yani İslamiyet'in bütün güzel ahlakını Peygamberimiz sergiliyor. Üstad Hazretleri bunu üç cümleyle ifade buyurmuş. Üstad-ı mutlak, muktedai kül, rehberi ekmel. Peygamberimiz için kullandığı ifadeler maşallah. Üstad-ı mutlak, her konuda üstad. Mutlak üstad yani, hiç kayıt yok yani. Şurada üstad, burada değil, öyle bir şey yok yani. Her konuda üstad ve tek üstad. Peygamberimiz Aleyhisselam. Muktedai kül, her konuda uyulacak zat. Ya Peygamberimiz uyurken acaba haline tatbik edecek ibadet, muamelat, ukubat, ahlak, adab, konuşma, yürüme, oturma, her neyse. Evet. Bir de rehber-i ekmel. En güzel yol gösterici. Mükemmel mükemmel yol gösterici. Biz de onları yaptıkça bu güzellikler bizde olacak işte. Şimdi ne dedik biz burada? Ahlak-ı hasene dedi değil mi? Ya biz de onu taklit ettikçe onun hal ve hareketini o güzellikler bize yansıyacak. O zaman ondaki bütün muamelatının şahadeti. Biz de onun gibi davrandıkça o muameletin güzellikleri bize de sirayet edecek. Biz de onunla güzelleşeceğiz. Hem hal olacağız. Nasıl bir aynayı güneşi tuttuğumuzda o güneşin güzellikleri o aynada tecelli ediyor. Aynada ışıyor. Aynada küçük bir güneş haline geliyor. Aynada ısınıyor değil mi? Demek ki biz de bir ayna olabilsek Peygamber Aleyhisselam'a, o güneşe. Herkes büyüklüğü nispetinde. Herkes okyanus olamaz. Ama herkes bir cep aynası olur canım. Olmaz bir kar tanesi olalım ya. Bir şekilde bir ayna olabiliriz yani. En âli bir derecede din-i İslam'daki mehasin ahlakın şehadetiyle şeriatında en âli hısal-ı hamide. Bu da önemli. Yani şeriat dediğimiz şey İslami hükümlerdir. Bizim hayatımızı tanzim eden kanunlardır. Yani farzlar, vacipler, sünnetler ve adab-ı hasenesidir. Peygamberimizin güzel adabıdır ve adat hasenesidir. İşte biz onları yaşadığımızda peygamberimize tam inşallah o güzelliklere aynı olabileceğiz. Burası önemli. En mükemmel derecede bulunduğunu ehli insaf ve dikkat tereddüt etmez. Bu da beşincisiydi. Evet, altıncısı sadisen 10. sözün ikinci işaretinde işaret edildiği gibi. Uluhiyet, bu 5. madde, 6. madde 7.ye kadar böyle bir 5-6 paragraf. Ben üzerinde fazla durmayacağım ama şöyle bir okuyacağım. Peygamberimizin kemalatının bir özetidir diyebiliriz biz buraya. Yani 5.deki özellikleri ayrı Peygamber Efendimizin. 6.sı çok yüksek bir mertebe. Biz daha çok Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 5.deki özelliklerini örnek almaya çalışıyoruz. Ama zaten Peygamberimizin varisleri olan o evliyalar, o alemler, o asfiyalar özellikle Peygamber Efendimizin bu anlatılan 5.deki özelliklerinin muntazaman uymakla beraber 6.da anlatılanlarda terakki etmeye çalışmışlar. İşte bizi biz yapacak, bizi Peygamberimize biraz daha benzetecek ve bizim Cenab-ı Hakk'ın nazarında, indinde biraz daha değerlendirecek özellikleri o 5.'den sonra 6.'daki derecemiz olacak. Onun için 6.'yi böyle bir hızlıca okumak istiyorum. Belki bazen bir iki yerde temas etmek gerekebilir. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah-u Teala'nın isteklerini nasıl yapmış? Yani Allah-u Teala bu kainatı niye yaratmış? Bu kainatta bu güzel sanat eserlerini niye dizmiş? Niye rengarenk, tatlı tatlı, çeşit çeşit, gökleri yıldızlarla, zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı, bütün keyfiyatıyla teshir eden, niçin Cenab-ı Hak özelliklerle, kudretiyle, iradesiyle, hikmetiyle bunu tanzim tertip etmiş, güzelleştirmiş? İşte bunun bir hikmeti burada anlatılacak. Böylece Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın belki de en az anlatılan yönünü göreceğiz. Yani diğer kitaplarda dağınık ama az anlatılan Peygamberimizin ve büyük zatların örnek aldığı ve örnek almada çok ısrarla gayret ettikleri yönünü inşallah görmeye çalışacağız. Bence çok önemli. Belki de sırf bu dersi dinlemek için ahiretin en uzak köşesine giden ruhlar da dinlemeye gelseler israf olmaz inşallah. Değer. Evet. İnşallah. Uluhiyet muktezai hikmet olarak tezahür istemesine mukabil Allah elhamdülillah lillahi rabbil alemin değil mi? Allah Allahu Teala'nın alem ismidir. Bütün zati, subuti, fiili. Cenab-ı Hakk'ın ne kadar isim ve sıfatları varsa tamamını cami tek isimdir. Allah lafzay celali. İşte bu uluhiyetin muktezası olarak mahlukatın da kendisine ubudiyet istiyor. Uluhiyet neyi istermiş? Ubudiyeti. Öyle mi? İşte diyor bu uluhiyetin muktezai hikmet olarak tezahür istemesini, Allah'ın ilahlığı nasıl anlaşılacak? Kulların, mahlukatın ubudiyetiyle tezahür edecek. Evet. İşte diyor bu en azami bir derecede Zat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam dinindeki azami ubudiyetle en parlak bir derecede göstermiştir. O zaman bir insan uluhiyeti mutlakanın tezahürünü ancak ubudiyeti mutlaka ile gösterebilir. İşte bunu en azami derecede gösteren tek zat Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Biz de ne kadar İslamiyetin ubudiyetine, kulluğuna, Cenab-ı Hakk'ın bizden istediği o evamir-i ilahi ve nevah-i ilahi ne kadar çok riayet edersek, o nispette ubudiyetimizi Cenab-ı Hakk'a sergilemiş ve uluhiyetin tezahürünü göstermiş oluruz. Çünkü Allah'ın uluhiyeti kulların ona itaatiyle ölçülür. Değil mi? Peki bu kainatta bazı insanlardan ve canavarlardan başka Cenab-ı Hakk'ın evamirini imtisal etmeyen bir varlık var mı? Yok. Bütün kainat ister istemez bil mecburiye Cenab-ı Hakk'ın emrine itaat ediyor ve asla vazifesinin dışına çıkmıyor. Koca küreler, galaksiler, arş, kürsi, cennet, cehennem, atomdan galaksilere. Sebu vel art ve menfihin. Her şey Allah'a tesbih ediyor. Ama işte bazı insanlar ve işte o insanlar ve cinler eğer kendi iradeleriyle bu ubudiyete kulak verseler ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ın o özelliklerini ellerinden geldiği kadar tezahür ettirseler o nispette Allah'ın sevgili kulu olacağız. O nispette Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam güzellikleri bizde yansıması olacak. İşte bunu en azami derecede gösteren Peygamberimiz. Yani Peygamberimizin dünyaya teşrifi bu demek işte. Peygamberimizle iftihar etmenin manası bu demek. Tabii ya. Elhamdülillah. Peygamber Efendimizin aslında ümmetlik şerefi de bu nispette olacak. Yani evet her iman eden peygamberin ümmetidir. Ama o imanının gereğini yaptığı nispette ümmetteki makam ve mertebe artacak. Evet. Bu bir tanesi. Şimdiki hem Halik-i Alemin ifadelere dikkat edelim. Halik-i Alemin çünkü Rabbul Alemin ya Fatiha'yı anlatıyor. Halik-i Alemin alemi yaratan, terbiye eden o zatın nihayet kemaldeki cemalini bir vasıta ile muktezai hikmet ve hakikat olarak göstermek istemesine mukabil. Hani var ya 11. Sözü Hazretleri her kemal ve cemal sahibi kendi kemal ve cemalini görmek ve göstermek ister diyor değil mi? Yani bir İçinizde Kur'an-ı Kerim okumak isteyen var mı, okuyacak var mı diye bakıyorsun hafız boğazını temizlemeye başlıyor. Niye? Hem o sesini görmek istiyor, hem de o güzel sadasını, mahrecini, makamını göstermek istiyor değil mi? Her ressam neyle ressamlığını gösterir? Yapacağı resimle. Her cömert yapacağı cömertlikle cömertliğini gösterir. Ya ben cömerdim ama hiç ikram etmedim. Nereden bileceğim cömert olduğunu yani? Değil mi yani? Ben hafızım ama hiç kimse bilmez benim Kur'an okuduğumu. Olmaz ki. Öyleyse Cenab-ı Hak Zat-ı Uluhiyetine münasip olan o nihayetsiz hüsn-ü mukaddesesinin, cemal-i mukaddesesinin, kemal-i mukaddesesinin tezahür etmesini istiyor. Bunu kainatı yaratmakla göstermiş. İşte o kainat içerisinde şuurlu ve bilinçli olan insan nevine ve cin nevine ne istiyor Rabbimiz? Onu diyor göstermek istemesine mukabil en güzel surette gösterici, yani kainattaki Cenab-ı Hakk'ın o güzelliklerini, kemalatının yansımalarını gösterecek bir zat istiyor. İşte insanlar Allah bunun için yaratmış. Bak bunlar ibadetten farklı. Bunlar ubudiyet. Bunlar marifet. Bunlar çok yüksek makamlar. Yani her bir varlıktan Cenab-ı Hakk'ın kemaline işaretler. Her bir varlıktan cemaline, Allah Allah, celaline, hikmetine, rahmetine. İşte bunu burada Peygamberimize anlatarak gösterir. Peygamberimiz bu konularda en yüksek seviyede, zirvede. Hiçbir mahluk, hiçbir mevcut, melaike-i mukarrabin dahil, hiçbir peygamber, hiçbir beşer, hiçbir varlık bu konuda Peygamber Efendimiz'e ulaşamıyor. Çok enfes bir ders tabii. Dersimiz uzadı. Arzu eder ki insan burayı böyle saatlerce okuyalım, tefekkür edelim, konuşalım. Ve acaba biz de hani bazen duyarsınız ya sinekten böcekten niye bahsediyorsunuz? Kardeşim o sinek böcek dediğin Allah'ın sanatı. Sen yaptığın bir kağıdı yırtınca rahatsız oluyorsun ya. Çizdiğin bir resmi yırtınca rahatsız oluyorsun. Ne yırttınız diye değil mi? Kağıt ya. Kağıt Allah yaratmış. Oraya vurduğun renkler de Allah yaratmış. Onu gören gözü de Allah yaratmış. Onu çizen parmaklar da Allah yaratmış. Hiç hakkın yok. Ama diyorsun ki bak benim kağıdım yırttı diye kızıyorsun. Ya bir sineğin bir kanadını kainat bir araya gelse dikemez ya. Yapamaz ya. Allah yaratmazsa değil mi? Yapabilirler mi? Yaratabilirler mi bir sineğin kanadını? Peki bir atomu? Ya Allah'ın sanatı olması itibariyle mucizedir. Ancak Allah yaratır. Başka bir mahluk yaratamaz. Allah yaratır. Dolayısıyla bu mahlukatın güzelliklerini teşhir edilmesini istiyor Rabbimiz. Anlatılmasını istiyor. Ne diyor? Okuyalım. Güzel bir şekilde gösterici, tarif edici, bilbedahe yine o zattır. Hem sani alemin, bak yukarıda Halik-i Alem dedi, aşağıda sani alem. Çünkü yukarıda yaratma, aşağıda sanat inceliklerine girecek. Sani alemin nihayet cemalde olan kemali sanatını, sanatı üzerine enzara dikkati celbetmek. Ey insanlar, ey mahlukat, baksanıza ne güzel yaratılmışlar. Şu göklere baksanıza ne güzel dizayn edilmişler. Ayetlerde var ya, işte o ayetlerdeki manaları öğrenip, önce onları tatbik etmek, sonra da o öğrendiklerimizi, tatbik ettiklerimizi diğer insanlara münasip bir ortamda, münasip bir dille, anlayacakları bir üslupla elimizden geldiği kadar anlatmak. Baksanıza, bakmazlar mı o deveye nasıl yaratılmış? Ayet değil mi ya? Bakmazlar mı o dağlar nasıl yükseltilmiş? Baklanmazlar mı o yere nasıl döşenmiş? Ya, bakmazlar mı o göklere nasıl yükseltilmiş? İşte bunu diyor en azam derecede, en mükemmel derecede, en harika derecede yapan o zattır. Evet, bu işte taklit burada çok gerideyiz. Evet. Ve o yapmamız gereken ibadetlerin dışında onlar şart zaten, onları yapmak zorundayız. Onların üzerine bunları yaptıkça o ibadetlerdeki marifetimiz artacak. O zaman namaza duruşumuz değişecek. Allahu Ekber deyince kainatla o zaman tekbir alacağız. O zaman tekbir almak değişecek. Elleri bağlamak değişecek. İşte bu değiştiren, bu terakkiyi veren Peygamberimizin şu özelliklerini ne kadar yerine getirebilirsek o olacak. Evet. Maşallah. Çok harika gerçekten yani. Cenab-ı Hak istifade ve istifaza nasip etsin. Evet. Peygamberimiz nasıl anlatmış değil mi ya? Allah Allah. Allah'ın ne kulları var işte bu. Evet. Ne diyor? Enzara dikkati celbetmek, teşhir etmek istemesine mukabil en yüksek bir sada ile dellallık eden yine bil müşahede o zattır. Hem bütün alemlerin Rabbi kesret tabakatında vahdaniyeti ilan etmek istemesine mukabil en azami bir derecede bütün meratibi tevhidi ilan eden yine biz zaruri o zattır. Mesela tevhidin bütün mertebeleri var. Mesela La İlahe İllallah da Üstad Hazretleri Esma-i İlahi adedince tevhid mertebeleri var diyor. Bir tane söyleyeyim. Yani aslında orada Allah'tan başka ilah yok demek. Ama lafzayı celal, bütün esma ve sıfat-ı kutsiyeyi cami olduğundan Allah'ın ne kadar ismi varsa o ilahe kelimesinin yanına koyacaksın. La şafiye illallah. Şifa veren ancak Allah'tır. La kadire illallah. Allah Allah. La rabbe illallah. La hakime illallah. Bütün bu mertebeleri Peygamberimiz diyor ki ben peygamberim la fahr. Enen nebi la fahr. Ben peygamberim ama diyor bununla övülmez. Övülecek bir şey değil bu Allah'ın lütfu. Allah Allah. Bir de şöyle. Yani Cenab-ı Hakk'ın evet sıfatları bir, esması bir, ef'ali bir, rububiyeti de bir. Cenab-ı Hakk'ın rububiyetindeki tevhidde çoğumuz çuvallıyoruz. Tabi sen olmasan aç kalırdım diyor. Hani doyuran Allah'tı? Bak gördün mü orada kayıp. İşte buraya varıncaya kadar. Ya Allah Allah. Hayatın bütün alanlarında tevhid hakim olmalı. Her şeyin maliki o. Her şeyin rızkını veren o. Her şeyin görmesini sağlayan o. Ya gören biz miyiz? Yok canım. Allah yaratıyor. Bize, bunlar bize mi ait? Hayır canım. Emanet. Allah Allah. Gibi ya. Yani. Tevhidin bütün mertebelerini en azami derecede yapan, itikad eden, uygulayan ve aktaran, anlatan bilvedahe o zattır. Evet. Azami bir derecede bütün meratibi tevhidi ilan eden yine bizzat o zattır. Hem sahibi alemin nihayet derecede asarındaki cemalin işaretiyle nihayetsiz hüsnü zatisini ve cemalinin mehasinini ve hüsnünün letaifini aynelerde muktezai hakikat ve hikmet olarak görmek ve göstermek istemesine mukabil demek ki Cenab-ı Hak kendi görüyor zaten sanatını. Ama o gördüğü sanatını başka mahlukata da göstermek istiyor. Biz gördüğümüzde Allah'ın göstermek istemesi gerçekleşmiş oluyor. Eğer biz göremiyorsak o zaman Allah'ın göstermek istemesi gerçekleşmemiş oluyor. Haşa. Değil mi yani? Ne kadar Allah'ın hikmetine, rahmetine aykırı bir, o zaman kainatın yaratılmasına, bizim var edilişimize aykırı bir şey ortaya çıkmış oluyor. Peki gördük, fark ettik. Bir de Allah'ın bir ahlakı var. Göstermek istiyor. Sen de gösterince Cenab-ı Hakk'ın o ahlakı sende tecelli etmiş oluyor. Allah göstermek istiyor ya. Evet. Sen gördün. Sen de gösterince Allah-u Teala'nın görmek ve göstermek istemesinin sırrını ikisini de gerçekleştirmiş oluyorsun. Bunu azami derecede yapan o sanattaki güzellikleri. Ya şimdi tıp okuyorsun değil mi? Bir öğrenci. O aslında Cenab-ı Hakk'ın o antika sanat eserlerinin güzelliklerini fark ediyor. Onu görmesi, göstermesi lazım. Biyolog hangi bilim dalında derinleşiyorsa, atom biliminde mi? Ya da uzay biliminde mi? Hangisinde? Ya, bütün fenler aslında Cenab-ı Hakk'ın bir isminin cilvelerini okumaya ve anlamaya çalışıyor. İşte onu görüyor. Öyleyse Allah diyor ki onu sen gör. Sonra gördüğümü de başkalarına göster. İşte bunu diyor en azam derecede yapan Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Onun için dersin başında üstadım dedi ya, Peygamberimizin kemalatına dedi. Evet, delail nübüvvetine dedi. Evet, maşallah. Evet. Hikmet olarak, hakikat ve hikmet olarak görmek ve göstermek istemesine mukabil en şaşalı bir surette aynedarlık eden ve gösteren ve sevip başkasına sevdiren sevip başkasına sevdiren yine bilbedahe o zattır. İşte böyle bir zat ki es-sebebü kel-fâil sırrınca bir işe sebep olan o işi yapan gibidir. Değil mi? Mesela diyelim siz birisinin namaza başlamasına namaza başlasanız demiyoruz çünkü başlatan Allah. Başlamasına vesile olsanız, Cenab-ı Hak o vesilelik cihetiyle o kardeşimizin ömür boyu kılacağı namazların bütün sevabını eksiltmeden hem tam olarak ona hem tam olarak sana verecek. Sana da kim başlattıysa ona da verecek. Tabii onların hepsini de peygamberimize verecek. Çünkü başta o ya. Allah Allah. Allah sonsuz rahmet sahibi ya. Daha rahmeti nasıl göstersin yani? Değil mi? Vermek istiyor zaten. Çok. Sonsuz. Vermek de istiyor. Bizden sadece istemek kalıyor. Evet. Sırrınca bütün ümmetinin işlediği hasenatın bir misli onun kefe-i mizanında bulunan. Bu cümleyi okuyunca biz mütalada kardeşlerle şöyle bir değerlendirme yaptık. Dedik ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam dinini Allah'ın izniyle bize getiren, Kur'an vahiylerini bize getiren zattır. O İslam'ı hayatıyla uygulayan, örnek olan zattır. Öyleyse Kur'an ve İslam vesilesiyle kıyamete kadar yapılacak bütün ibadetler, bütün imanlar, bütün marifetler, bütün hepsi, kemalat-ı insaniyenin hepsinin bir sevabı gidiyor. Fakat biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam kainatın yaratılmasında sebebidir. Levlâke levlâk lemâ halaktul eflâk. O halde kainatın bütün ibadetlerinin bir misli de Peygamberimizin defteri kemalatına yazılıyor. Öyle mi efendim? Cinlerinki de mi? Evet. Melaikelerinde. Kendindeki bütün varlıklarında madem ki yaratılma sebebi Peygamber Aleyhisselam'dır, öyleyse Allah. Hatta şimdi de ümmeti Muhammed'in ibadetlerinin bir misli Peygamberimizin defterine kesintisiz akıyor. Yani kemalat-ı peygamberi sürekli terakki ediyor. O ahirete irtihal ettiği halde değil yani. Hani var ya peygamberin buyurmuş kişinin amel defteri kapanır ama şundan şundan dolayı olursa kapanmaz diye. Dolayısıyla peygamberimizin de amel defteri hiç kapanmıyor kıyamete kadar. Hatta umum ümmetinin salavatı Allahümme salli ala Muhammed onun manevi kemalatına imdat veren ve risaletinde gördüğü vezaifin netaicini ve manevi ücretleriyle beraber rahmet ve muhabbeti ilahiyenin, dikkat buyurun, rahmet ve muhabbeti ilahiyenin nihayetsiz feyzine mazhar. Onun için diyor ki üstadımız, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını örnek alan insan, makam-ı mahbubiyete mazhar olabilir. Habibullah ünvanına sahip olan Peygamberimizin mazhar olduğu o ünvanı kendi çapında bir gölge olarak mazhar olabilir. Evet. Ubudiyet-i insaniye. İnşallah. Ne diyor bakın? Rahmet ve muhabbeti ile, yani bu kadar kemalatıyla beraber, evet bir de diyor, rahmet ve muhabbeti ilahiyenin nihayetsiz feyzine mazhar. Üstadımız 24. mektupta sözde diyor ki, Peygamberimizin diyor bir ayetten aldığı feyz ve kemalat, bir peygamberin umum fuyuzatına denk gelebilir. Evet, bir tek ayetten aldığı feyz ve kemalat. Bir peygamberin umum fuyuzatına. Bakın siz şuna. Ya. Nihayetsiz feyzine mahsur olan bir zat, elbette Miraç merdiveniyle Peygamberimizin kemalatını bildiriyor Miraç. Cennete, Sidretül Münteha'ya, Arş'a, Kab-ı Kavseyn'e kadar gitmek, hatta rü'yete mazhar olmak diyor Miraç Risalesi'nde. Cenab-ı Hakk'ı dünya gözüyle görmek. Evet. Aynı hak, nefsi hakikat, mahzı hikmettir. Cenab-ı Hak bu güzelliklerden bize de nasip eylesin inşallah. İrademizi, cüz irademizi, arzu isteklerimizi bu noktalarda terakki etmede kullanmayı nasip eylesin inşallah. Tekrar kandilimiz, gecemiz mübarek olsun. Ve ahire davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.